Yeni bölümden hepinize merhaba. Bu bölümde bebeklerin diş bakım dosyasını açacağım. Bebeklerin doğdukları andan itibaren onların ağız temizliğini nasıl sağlayabiliriz? Diş çıkarma dönemlerinde onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Ve diş fırçalama eğitimi nasıl verebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim. Dişlerle ilgili bir bölüm yapmak nereden aklıma geldi ondan bahsedeyim. Hepimizin hayatında dönem dönem diş tedavisi aldığı ve hiç sevmediği zamanları olmuştur. Çünkü dişçi öyle bir defa girip çıkabildiğimiz, kurtulabildiğimiz bir yer olmuyor genellikle. Bir tedaviye başladığımızda böyle devamlılığı olan, işte kontrolleri olan bir süreçten geçiriyoruz. Ben de çocukluğumda ortodonti tedavisi gördüğüm dönemde böyle yıllarca her hafta veya 2 haftada bir dişçiye gittiğim için bir fobim kalmadı. Ve şunu fark ettim, biz genel olarak millet olarak dişlerle ilgili konuları sevmiyor ve önemsemiyoruz. Diş hekimlerini de böyle biraz tecrit ediyoruz gibi sanki. Yani diş hekimlerine bakış açımız biraz şu, aman yokluklarını görmeyelim ama gerek olmasın da gitmeyelim. Ben de şimdi öyle bir dönemdeyim, yani yine dişçiye sıklıkla gittiğim bir dönemdeyim. Ve oğlum 3 yaşına girecek yakında. Onunla böyle diş fırçalama seanslarımızı hızlandırdık. Daha bir rutin haline getirdik. Eskiden öğrenmesi için ara sıra yaptığımız bir şeydi ama şimdi gündelik rutinlerin içine iyice yerleştirmeye başladığımız için böyle bir bölüm yapmaya karar verdim. Bebekler hakkında hiçbir fikrim yoktu çocuk sahibi olmadan önce. Gerçekten konuya Fransızdım. Zaten bu podcast'in hikayesini de daha önce anlatmıştım. Yani 0 kilometre annelik olması şunu ifade ediyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Sıfır noktasındayım. Anneliğe ve bebek bakımına dair hiçbir bilgi sahibi değilim. Hiçbir şahitliğim de yok bu konuda. Bu anlama geliyor. Tabii ki kardeşlerim var ama onların bakım süreçlerinde benim de yaşım küçük olduğu için hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu nedenle zaten bu podcast serisine başlamıştım oğlum doğduktan 2 ay sonra. Ve ben de bu seriyle beraber daha da büyüdüğümü fark ettim. Ve bir bölüm yapmak için hani zaten bilgilerimi aktaracağım ama yine de bir genel araştırma yapayım dediğim her bölüm için ben de ekstra bir kazanım elde etmiş oldum. Bir şeyler elde etmiş oldum. Şimdi ilk olarak bebeklerin ağız temizliğinden başlayalım. Diş temizliği demiyorum çünkü doğduklarında dişleri olmuyor. Tamamen tatlış böyle dişsiz damaklarıyla dünyaya geliyorlar malumunuz. Doğdukları gibi başlayabiliriz ağız temizliğine. Yani nasıl? Her öğününden sonra bebeklerimizin ağız temizliğini yapabiliriz. Anne sütü de alıyor olsa, mama da alıyor olsa o bir besin olduğu için ve besin kalıntıları ona zarar vereceği için ona bir temizlik yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu kadar narin, hassas bir yeni doğanın ağzı nasıl temizlenir? Böyle eskilerin tülbent dediği incecik böyle müslinimsi bezler var. Onları küçük küçük kesmiştim ben ve kaynamış, ılımış suya batırıyordum. Tabii ki elimin de çok temiz olmasına dikkat ediyordum. O tülbentleri, müslin parçalarını parmağıma sarıyordum ve bebeğimin ağzını şöyle bir silerek temizliyordum. Yeni doğanlar için de böyle ağız temizliği için satılan ürünler var ama bence çok gereksiz ve yıpratıcı bu ürünler. Çünkü gerçekten bebeğimiz çok hassas. En yumuşak uçlu fırçalar bile onun tazecik diş etlerinde hasar bırakabilir. Bu nedenle incecik müslinlerle, tülbentlerle temizlik yapmak en ideali. Zamanla bebeğimiz büyüdükçe ve katı gıdayla tanıştıkça parmak fırça kullanımına geçebiliriz. Parmak fırçanın büyük bir fanatiyim, fanıyım, hayranıyım. Kim bulduysa çok teşekkür ediyorum. Parmak fırça yumuşacık plastikten, yetişkinlerin işaret parmağına takılacak kadar küçük olan ve böyle ucunda minik minik yine plastik yumuşak fırçaları olan bir ürün. Bununla bir süre sonra bebeğiniz büyüdükçe ağız temizliğini yapabilirsiniz. Ve bu parmak fırçaları diş çıkarma döneminde, diş jellerinde de kullanabilirsiniz. Hemen o kısma geçelim. Diş jellerini bazı anneler kullanmayı tamamen reddediyor. Bazıları da çocuğunun bu zor döneminde onu desteklemek amacıyla hekimlerinin önerdiği bir diş jelini alabiliyor. Bu konuda anneler de ikiye ayrılmış durumda. Ben diş jeli kullandım. Tabii ki gerekmediği sürece değil ama çocuğumun sıkıntı yaşadığını fark ettiğim dönemlerde hep onu desteklemek adına doktorumuzun önerdiği bir markanın diş jelini kullandım. Çünkü bebeklerin bu dönemlerinde diş etlerinde hassasiyet oluyor, kızarıklık, ağrı ve en önemli de kaşıntı alıyor. Bize düşen onları desteklemek. Yani bu diş jeliyle desteklemek zorunda değiliz. Tabii ki bunu çok fazla gelenek göreneklerimizde duyuyoruz böyle işte. bazı bitkileri çocuğa vererek ya bazı cisimleri çocuğa vererek o kaşıntıyı almasını sağlayan şeyler de duyuyorum ama ben doktor tavsiyesine uydum ve dediğim gibi güvendiğim bir markanınkini aldım. Az önce bahsettiğim parmak fırça işte burada tekrar devreye giriyor. Diş jelini parmak fırçaya uygulayıp böyle diş fırçalar gibi jeli o diş etlerinde hafif bir basınç da oluşturarak uygularsanız çocuğunuzda hemen anında gözlemleyebileceğiniz bir rahatlama meydana geliyor. Bebek mutlu oluyor, siz mutlu oluyorsunuz, biraz rahatlıyorsunuz. Bir de bu dönemde çok fazla tabii ağız salyası olacağı için onların boğazını sıkmayan yumuşak böyle pamuklu önlükler kullanalım. Diş çıkarma dönemiyle ilgili şöyle bir mit de var. Yani diş çıkaran çocuk ishal olur, ateşi çıkar. Aslında bu durum birbirini tetikliyormuş gibi görünse de tam tersi bir bakış açısına sahip olmak lazım. Çocuk diş çıkardığı için ateşi çıkıp ishal olmuyor. Çocuk diş çıkardığı dönemde bağışıklığı düşüyor. Yani vücut çünkü yorgun düşüyor ve hastalıklara daha açık bir hale geliyor. Bu nedenle ateşlenmesi ve ishale yakalanması daha kolay oluyor. Yani aslında yaşadığımız sıkıntı dişten ama doğrudan diş yüzünden değil, daha bağlantılı bir şey. Bunu takip etmek de önemli. O dönemde sıkça doktorunuza telefon edeceğiniz için veya sıkça onu ziyaret edeceğiniz için bu bilgi de bir ipucu olarak kulağınızda kalsın. Şimdi gelelim diş temizliği ile ilgili kocaman büyük bir soruya. Süt dişleri zaten dökülecek, neden temizleyelim? Diş hekimlerinin söylediğine göre bazen tüm süt dişleri dökülmez ve o diş ömür boyu ağızda kalabilir. Bu nedenle dişlerimizi hiç kaybetmeyecekmiş gibi bakmakta fayda var. Ayrıca mesela zamanından erken dökülen süt dişinin yerine yeni çıkacak olan diş yamuk çıkabilir. Bu da onda dişleriyle ilgili bir estetik problem oluşturabilir. Yani o yüzden bebeğimiz ilk dişine sahip oldu. O diş buğdaylarını, aman işte dişi çıktı kutlamalarını yaptığımız gibi o bir tek diş için bile diş temizliğine başlamamız gerekiyor. Yani süt dişi deyip geçmeyelim. Şimdi macun ve fırça kısmına geçmek istiyorum. Madem dişlerimiz çıktı artık bebeğimizi büyüttük. Macun noktasından burada da diş doktorları biraz ikiye ayrılıyor aslında. Yani bir kısım dünyada bir kısım florürsüz diş macunu kullanılmaya yönelirken bir kısım diş doktoru da florürde bir sıkıntı görmediğini söylüyor. Bu tamamen sizin kişisel tercihiniz. Siz bir araştırmanızı yaptıktan sonra kendiniz karar verirsiniz. Ama benim önerim florürün yüksek miktarda olması beyni olumsuz yönde etkilediği ile ilgili. Ben böyle bir bilgim var. Ezber, hafıza, düşünme becerilerini azalttığı ile ilgili. Bir diğer zararı da hormonal dengeyi bozması florürün. Bu nedenle ben çocuğum ve kendim için de diş macunumda florürsüz olmasına özen gösteriyorum. Bir marka da önermemi isterseniz eğer ben Splat Kids'i kullanıyorum. Splat markasının Kids olanını. Burada da çocuklar için olan diş macununu ikiye ayırmışlar. 2-6 yaş için farklı, 6-11 yaş için farklı iki diş macunu var. Bizim kullandığımız Wild Strawberry Cherry gerçekten oğlumun favorisi. Hem diş macununun tüpünün dışındaki renklendirme ve karakter çok iyi, hem de diş macununun tadı gerçekten çok güzel. Eşim ve kendim için de aynı markanın ürünlerini kullanıyorum. Özellikle White Plus'ından gerçekten memnunum. Kahveyi, çayı çok tüketiyorsanız ya da ben kullanmasam da sigara kullananlara faydası olacağını düşünüyorum. Bunu da bir not olarak hemen eklemiş olayım. Şimdi fırça seçimine geçelim. Seçeceğimiz fırça çocuklar için olduğundan dolayı yumuşak kıllı olmalı, minik başlıklı olmalı ve en fazla 3 sıra kıllı olmalı. Bu tabii ki benim kendi kişisel önerim değil, doktorların önerisi bu şekilde. Çocuklar nasıl öğrenir ve nasıl severler diş temizliğini, onların rutinlerine bunu nasıl katabiliriz? Her şeyde olduğu gibi bizi taklit ederek öğrenirler. Biz günlük rutinimizin içine bunu yerleştirmişiz zaten. Bunu görünür hale getirmek. Yani biz sabah diş fırçalarken banyonun kapısını kapatmak yerine hadi gel beraber fırçalayalım ya da işte gün sonunda dişimizi fırçalarken hadi gel birlikte yapalım demek. Çocuğu da yanımıza eşlikçi olarak almak gerekiyor. Bunu söylüyorum, ben her gün yapabiliyor muyum? Hayır tabii ki, ama bu podcast'tan sonra ben de kendime bunu bir ödev olarak kaydedeceğim ve rutinlerime çocuğumu da ekleyeceğim. Bizi taklit eder dedik. Peki nasıl, yani lavabo yüksekliğini nasıl ayarlayacağız? Biliyorsunuz zaten böyle çocuklar için basamaklar var. Onları böyle tezgahlara, lavabolara, boyları yetsin diye özel olarak emniyetli bir şekilde üretilmiş olan basamaklar var. Bunlardan lavabonun önüne koyalım. Orası onun yeri olsun. O basamaklardan kolayca çıksın. Kendisi erişsin ve kendisi yapsın. Zaten 2 yaş ve sonrasında bir ben yapacağım kavgası olduğu için, bir dik başlılık olduğu için çocuklarda onun bunu kendi kendine yapması çok önemli. Diş fırçalamayı bir çeşit oyuna çevirebiliriz. Orada çocuğumuzla beraber aramızda ikimizin her zaman anlayabileceği bir oyun kurabiliriz. Eğlenceli bir hale gelebiliriz. Zaten su, içinde suyu barındıran bütün aktivitelerde çocuğumuzla eğlenebiliriz bir şekilde. Ve fırça seçiminde böyle onun sevdiği kahramanlar olursa fırçanın üzerinde renkli, onun ilgisini çekecek bir fırça olursa bence bu rutin onun da sevebileceği bir rutin haline gelebilir. Tecrübeli anneler için benim böyle yaptığım bölümler gerçekten de çok bilgi içermiyor. Bunun farkındayım. Çünkü onlar tecrübe etmişler, öğrenmişler. Benim podcastimdeki genel bilgiler zaten tecrübesiz anneler için. Ben çocuğum doğmadan önce iş yerinde böyle bizim bir mühendisler odamız vardı. Böyle işte kızlarla çalışırken sanki böyle sıraya girmiş gibi biri doğum izine gider. O doğum izinden döndüğünde öbür arkadaş çıkar. O geldiğinde öbür arkadaş. Biz böyle hastanenin yeni doğan servisinde hayırlı olsuna giderdik sık sık. Bu beni mutlu eden bir durumdu. Çünkü ben çocuk yapma konusunda çok ciddi bir ön yargıya sahiptim. Bunun da sebebi tamamen bilmemekten kaynaklı bir korkuydu. Çocuk sahibi olmayı isteyen biriydim çünkü. Ama korkularım bende bir engel oluşturuyordu. Her doğum izinden dönüp işe tekrar başlayana böyle milyonlarca soru soruyordu. Ve bir defterim vardı. Buradan beni dinliyorlarsa onlar hatırlayacaklardır. Okudukları kitapların adlarını yazardım. Bazı böyle temel bilgileri yazardım. İkinci çocuğunu doğurmuş olan bir arkadaşım işe gelmişti. O gözümde böyle o kadar ulu ve yüce bir kadın gibi görmüştü. Vay be, iki tane falan diye. Çok fazla soru sorardım ona. Hala da aklıma bir şey takıldığında, o Ankara'da yaşıyor. Beraber çalışmıyoruz şu anda. Aklıma bir şey takıldığında onu arıyorum. Sen diyorum veteran, profesör, ordinaryo annesin, hani bana bu konuda bir bilgi verir misin? O benim her zaman içimi rahatlatır. Kısacası ben o mühendis kadınlarla birlikte çalıştığım dönemde onlardan çok fazla destek aldım. Onlar belki de bana bilinçli olarak bana destek vermek için değilse bile beni heyecanlandıran ve stresimi azaltan konuşmalar yapıyorlardı. Tabii ki gerçekleri de konuşuyorduk. Çocuk sahibi olmayı hiçbir zaman kimse toz pembe göstermiyordu. Gerçekleri de konuşuyorduk. Hatta bir gün iş yerine dinlenmek için geliyorum diyen bir arkadaşım da vardı. O zaman onu tam olarak anlayamamıştım. Ben burada dinleniyorum biliyor musun demişti böyle bir isyan ettiği bir günde. Şu anda onu daha iyi anlıyorum. İş yerinde tabii ki zihinsel bir yorgunluk yaşıyoruz ama çocuk sahibi olunca evdeki mesaimiz çok farklı ve fiziksel bir yorgunluk oluyor. İşte burada zaten bir yorgunluk varken bir de bilmemek, olayları bilmediğimiz için zorlanmak bizde ekstra bir stres oluşturuyor. Bu nedenle bilmek her şeydir. Yani bilmek bütün kapıları açar. Çocuk bakımında bilgi sahibi olmamızın çok zorunda olduğumuz bir alan bence. Toplumumuzda, hatta belki de dünyada diyebilirim, şöyle bir genel yargı var. Annelik bir içgüdüdür ve zaten çocuk doğduğunda otomatik olarak sana bu bilgiler iner. Hayır, öyle bir şey yok. Anneliğin bir içgüdü olmadığı zaten bilimsel olarak da ispatlandı. Annelik bir tercihtir ve o bilgiler hiçbir zaman otomatik olarak gökten bize inmiyor ya da ruhumuz bir versiyon güncellemesi almıyor. Biz bunları araştırarak, öğrenerek, sorarak veya tamamen tecrübe ederek öğreniyoruz. Bu yüzden bildiklerimizi birbirimize aktarmanın faydasına çok inanıyorum. Bir şey öğrenelim veya öğrenmeyelim önemli değil. Diş bakımının, ağız bakımının bile bir zorluk olduğunu, bir proses olduğunu burada konuşmuş olmak bile birçok insanı rahatlatacaktır. Bu tıpkı tuvalet eğitimi gibi yani. Çok, adı çok basit olsa da çok psikolojik olarak zorlayıcı bir yolculuk. Burada birbirimize destek olmak önemli. Yani aşama aşama illa şunu şunu şunu yap değil. Evet, bu zor, bunu kabul ediyorum. Sen sürecinin hangi noktasındasın? Bunu birbirimizle konuşmak çok önemli. Kendi misyonumu da şu anda, yani bu podcastlerin ana nedenini de böyle bir özet geçmiş oldum size. Bana her zaman 0kilometreannelikpodcast@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman dönüş yaparım. Anlatmamı istediğiniz konular varsa, paylaşmamı istediğiniz konular varsa bana yazabilirsiniz. Her zaman orada olacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.